Dokuzuncu ayrım, sayfa 98. Tacizci, Lars Kepler. 23. bölüm. Yuna Saga'yı karanlık bir girişten geçirdi. Hiçbir şey söylemeden bir kapıyı açtı ve onu duvarda bakır tencerelerin asılı olduğu küçük bir mutfağa soktu. Pencere pervazının altında teleskopik dürbünlü bir geyik avı tüfeği asılıydı ve yerde en az 30 kutu cephane vardı. Güneş kapalı perdelerin arasından süzülüyordu. Masada bir kahve demliğiyle iki fincan duruyordu. Yuna, "Summa geçen bahar öldü," diye açıkladı. Saga sessizce "Çok üzüldüm," dedi. Yuna odun sepetini yere koydu ve yavaşça doğruldu. Mutfakta hafif bir duman kokusu vardı ve Saga demir kuzinenin içindeki çam kütüklerin çıtırtısını duyabiliyordu. Dipnot, kuzine, hem ısınmaya hem de üstündeki ocakta ve gövdesindeki fırında yemek pişirmeye yarayan mutfak sobası. Yuna Saga'ya bakarak "Peki cesedi buldun mu?" diye sordu. Saga ciddiyetle "Aksi halde buraya gelmezdim," diye cevap verdi. "Bilgi almak istiyorsan Aalen'i ara."
"Yuna, sana inanıyorum," dedi.
"Sen yine de Aalen'i ara." Yuna başını iki yana salladı ama bir şey demedi. Sonra bulaşıklığa yaslanarak diğer kapıya doğru ilerledi. Kapıyı hafifçe iterek açtı. Başını karanlığa uzatıp fince bir şeyler mırıldandı. Bir kız mutfağa girerken Yuna, "Bu benim kızım Lumi," diyerek onu takdim etti. Saga "Merhaba," dedi. Lumi'nin düz kahverengi saçları, cana yakın ve meraklı bir gülümsemesi vardı. Ama gözleri buz kadar donuktu. Uzun boylu ve zayıftı. Sade bir mavi pamuklu gömlekle soluk bir kot pantolon giymişti. Yuna, "Aç mısın?" diye sordu. Saga "Evet," diye cevap verdi. "Otursana." Saga bir sandalyeye oturdu. Yuna ekmeği, tereyağını, peyniri çıkardıktan sonra domatesleri, zeytinleri ve biberleri doğramaya başladı. Lumi biraz su ısıttı ve kahve çekirdeklerini bir el değirmeninde öğüttü. Saga arkalarında kalan loş odaya bakınca bir kanepeyle bir masanın üstünde duran kitap yığınını gördü. Ayaklı askıda bir gece görüş dürbünüyle dürbünün gece avları sırasında tüfeğe tutturulmasını sağlayan bir gereç vardı. "Yuna, cesedi neredeydi?" diye sordu. Saga, "Hogmarsö'de kıyıya sürüklenmişti," diye cevap verdi. Lumi baharat rafının altındaki duvara monte edilen ve 20 civarında hareket sensörünün bağlı olduğu kontrol paneline bakarak "Kim?" diye sordu. Yuna tavaya 12 tane yumurta kırarak "Yürek Walter," diye cevap verdi.
"Cesedini buldum," dedi Saga.
Lumi umursamazca "Yani öldü mü?" diye sordu. Yuna, "Lumi bir dakikalığına benim yerime geçebilir misin?" dedikten sonra mutfaktan çıktı. Ağır ayak sesleri koridorda yankılandı, ardından ön kapı kapandı. Lumi bir miktar kurutulmuş fesleğeni avuçlarının arasında ovaladı. Genç kız sesinin titrememesi için çaba sarf ederek, "Babam beni ve annemi terk etmeye mecbur kaldığını söylüyor," dedi. "Dediğine göre onunla herhangi bir iletişimimiz olsaymış, Yürek Walter bizi öldürürmüş." "Baban doğru olanı yaptı ve hayatlarınızı kurtardı. Başka yolu yoktu," dedi Saga. Lumi başıyla onayladı ve ocağa döndü. Önündeki siyah metal levhaya birkaç damla gözyaşı düştü. Lumi yüzünü sildi, ısıyı düşürdü ve omleti bir spatula ile dikkatle ters çevirdi. Saga kapalı perdelerin ardından Yuna'nın kulağına bir telefon dayamış halde yolda dikildiğini görebiliyordu. Onun Nils Olen'le konuştuğunu biliyordu. Yuna kaşlarını çatmış, çene kasları gerilmişti. Lumi ocağı kapattı ve Saga'yı merakla süzerek masayı kurdu. Bir süre sonra, "Babamla çıkmadığınızı biliyorum," dedi. "Babam bana Disa'dan bahsetti." "Eskiden birlikte çalışırdık." Saga gülümsedi.
"Hiç polise benzemiyorsunuz," dedi kız.
"Saga, güvenlik polisiyim," dedi sertçe.
"Kız, onlardan birine de benzemiyorsunuz," diyerek güldü ve Saga'nın karşısına oturdu. "Ama madem güvenlik polisi olduğunuzu söylüyorsunuz, o zaman Saga Bauer olmalısınız."
"Evet." "Yesenize," dedi Lumi, "soğuyacak."
Saga ona teşekkür ederek biraz omlet, ekmek ve peynir alıp kendi fincanına ve Lumi'ninkine kahve koydu.
Yuna nasıl diye sordu.
Dün sorsaydınız muhtemelen iyi olmadığını söylerdim dedi Lumi. Çoğunlukla soğuktan donuyor, nadiren uyuyor, gözü üzerimde, uyanık kalmak için çaba harcıyor.
Buna nasıl dayanıyor bilmiyorum.
Çok inatçıdır dedi Saga.
Öyle mi?
Karşılıklı güldüler.
Biliyor musunuz yıllarca babamdan uzak kaldım dedi, gözleri nemlendi. Onu hayal meyal hatırlıyordum. Yani bunu hiçbir şey telafi edemez ama... Babamla bir yıldan uzun bir süre boyunca oturup konuştuk. Her gün saatlerce. Ona kendimden ve annemden bahsettim. Neler yaptığımızı, ne durumda olduğumuzu anlattım. O da kendinden bahsetti. Herhalde babasıyla bu kadar çok konuşan fazla insan yoktur.
Ben onlardan biri değilim, orası kesin dedi Saga. Bir hareket sensörü Yuna'nın yaklaşmasına tepki verince Lumi ayağa kalktı. Alarmı kapattı, sonra ön kapının açıldığını ve koridordan gelen ayak seslerini duydular. Yuna mutfağa girdi, bastonunu bıraktı, masaya yaslandı ve sonra bir sandalyeye yığıldı. Bir şeyler atıştırarak oğlen eminmiş dedi.
Saga onunla göz göze gelerek artık ödeştik dedi. Ne düşünür umurumda değil ama artık ödeştik. Ben onu öldürdüm ve cesedini buldum.
Bana hiçbir zaman borçlu olmadın ki. Hafifçe öne eğilen ve kollarını bedenine dolayan Yuna ağzına küçük lokmalar atıyordu. Lumi babasının omuzlarına kalın bir battaniye koyduktan sonra arkasına yaslandı. Yuna kızına gülümseyerek Lumi Paris'te eğitim alacak dedi. Lumi çabucak bunu bilmiyoruz diye cevap verdi. Solgun yüzünde gelip geçici bir gülümseme belirdi. Yuna fincanını alıp biraz kahve içerken Saga ellerinin titrediğini gördü.
Yuna bu akşam kemiksiz geyik eti pişiriyorum dedi.
Saga geri dönüş trenim 2 saat içinde kalkıyor diye cevap verdi.
Yuna yanında horoz mantarı ve krema da olacak diye ekledi.
Saga gülümsedi.
Gitmem gerek.
24. bölüm. Piyano dersine erken gelen Eric, Lil Jans plandaki 4 numaralı binanın karşısındaki kaldırımda dikiliyordu. Zemin katın perdeleri açık olduğundan Jackie Federer'in dairesinin olduğu gibi görebiliyordu. Mutfakta olan Jackie elini duvardaki dolapların üstünde gezdirerek bir bardak çıkardıktan sonra parmağını musluğun altına uzattı. Eric onun siyah bir etek ve düğmeleri iliklenmemiş bir bluz giydiğini görebiliyordu. Onu daha iyi görebilmek için karşıdaki cadde boyunca yürüyüp pencereye yaklaşınca Jackie'nin ıslak saçlarından süzülen suyun ipek bluzunun sırtına damladığını fark etti. Jackie suyu içti, eliyle ağzını sildikten sonra yüzünü döndü. Eric pencereye uzanarak Jackie'nin düğmeleri iliklenmemiş bluzunun aralığından bir anlığına karnını ve göbek deliğini gördü. Bebek arabasını iten bir kadın kaldırımda durup ona bakınca Eric ansızın dışarıdan nasıl göründüğünü fark etti. Aceleyle kaldırıma çıkıp apartmana girdi. Bir kez daha karanlıkta Jackie'nin dairesinin dışında durup parmağını zile uzattı. Hipnoz seansından beri Rocky'nin mazeretinin gerçek olabileceğini düşünüyordu. Biraz olsun uyuyabilmek için her gece içtiği Stilnox dozunu 2'ye katlamak zorunda kalmıştı. Ertesi sabah ilk iş Karsud'dan hastanesinden alabildiği en erken randevuya gidecekti. Jackie kapıyı açtığında bluzunun düğmeleri iliklenmişti. Sakince Eric'e gülümsedi ve merdiven boşluğunun ışığı gözlüğünün koyu renkli camlarına yansıdı.
Eric biraz erken geldim dedi.
Jackie gülümseyerek Eric dedi hoş geldin.
İçeri girdiler ve Eric Jackie'nin kızının girilmez yazısının altına bir kuru kafa resmi raptiyelediğini gördü. Jackie'nin peşinden koridordan geçerken onun elini duvara sürtüşünü seyretti ve hareket ederken hiç tedbirli davranmamasına şaşırdı. Jackie'nin parlak bluzu siyah eteğinin dışında sırt hizasında salınıyordu. Jackie eli kapı pervazına değince ışığı açtı ve salonda ilerleyip halıya ulaşınca durup Eric'e döndü.
''Bakalım ne kadar ilerlemişsiniz?'' diyerek piyanoyu işaret etti.
Eric oturdu, notaları açtı ve alnına düşen saçları işaret parmağıyla geri itti. Sağ elinin baş parmağını doğru tuşun üzerine koydu ve parmaklarını açtı. Muzip bir ağır başlılıkla Opus 25 dedi. Jackie'nin ödev olarak belirlediği notaları çalmaya başladı. Hocası aksini söylediği halde kendini sürekli ellerine bakmaktan alıkoyamadı. ''Bunu dinlemek zorunda kalman korkunç olmalı.'' dedi. ''Yani güzel müziğe alışkın olduğun için.''
''Jackie, bence gayet iyi gidiyorsun.'' diye cevap verdi.
''Notaları Braille alfabesinde yazılmış olarak temin edebiliyor musun? Bu mümkün olsa gerek değil mi?'' diye sordu.
Jackie Louis Braille müzisyen olduğu için bu süreç kendiliğinden gelişmiş. Ama sonuçta zaten her şeyi ezberlemek zorundasınız. Çünkü çalarken tabii ki her iki elinize de ihtiyacınız var diye açıkladı.
Eric parmaklarını tuşların üzerine koyup derin bir nefes aldıktan sonra kapı zili çaldı.
Jackie, affedersiniz, kapıyı açmam gerek diyerek ayağa kalktı.
Eric onun koridora çıkıp kapıyı açışını izledi. Dışarıda Jackie'nin kızı ve yanında spor kıyafetleri içinde uzun boylu bir kadın dikiliyordu.
Jackie, maç nasıldı diye sordu. Kızı bir bitti diye cevap verdi. Golümüzü Anna attı.
Ama pası sen verdin dedi kadın kibarca.
Maddie'yi eve getirdiğin için teşekkürler dedi Jackie. Benim için zevkti. Yoldayken dünyanın en iyisi olmak zorunda değil ama biraz daha girişken olabilir diye konuştuk.
Eric Jackie'nin cevabını duymadı, kapı kapandı ve Jackie kızının karşısında diz çökerek usulca saçlarına ve yüzüne dokundu.
''Demek biraz daha girişken olman gerekecek.'' dedi yumuşakça.
Sonra Eric'e döndü. Ders bölündüğü için özür diledi, oturdu ve Eric'e bir sonraki adımda ne yapması gerektiğini açıkladı. Eric ellerini birbirinden bağımsız hareket ettirmekte zorlanınca sırtının terlemeye başladığını hissetti. Bir süre sonra küçük kız içeri girdi. Üzerini değiştirip günlük bir elbise giymişti, yere oturup dinlemeye başladı. Eric sıradaki bölümü çalmaya çalıştı ama dördüncü satırda bocalayıp baştan başladığı halde aynı hatayı yapınca kendi beceriksizliğine güldü.
Jackie sakince, ''Bu kadar komik olan nedir?'' diye sordu.
Eric, ''Bozuk bir robot gibi çalıyor olmam.'' diye cevap verdi.
Madeline onu teselli edercesine, ''Kirpim de hata yapıyor.'' diyerek pelüş oyuncağını havaya kaldırdı.
''En kötüsü de sol elim.'' dedi Eric. ''Sanki parmaklarım doğru tıntınlara basmak istemiyor.''
Madeline gözlerini kırpıştırdı ama ciddiyetini bozmadı.
''Yani tuşları.'' dedi Eric hemen. ''Belki kirpin onlara tıntınlar diyordur ama ben tuşlar diyorum.''
Kız kocaman sırıtarak önüne baktı. Jackie sandalyesinden kalktı. ''Dinlenmem gerek.'' dedi. ''Bugünkü dersi bitirmeden önce müzik teorisinin ilk bölümünü gözden geçireceğiz.'' ''Kız, ben gidip bulaşık makinesini çalıştırayım.'' dedi. ''Birazdan uyuman gerektiğini biliyorsun. Buna vakit ayırabilecek misin bakalım?''
Eric ve Jackie masanın başına oturdular. Eric sürahiyi alıp iki bardağı su doldurdu. Jackie sol anahtarını, fa anahtarını ve farklı armonik sesleri açıklarken ona kaçamak bakışlar atmamak imkansız geliyordu. Jackie'nin bluzu bel hizasına kırışmıştı ve yüzü düşünceli görünüyordu. Eric, ipek bluzunun altından sade süt yeni ve göğüslerini seçebiliyordu. Jackie'ye onun haberi olmadan bakabildiği için tedirginlik duyduğu bir çekim hissetti. Onun bacak arasını dikizleyebilmek ve düz beyaz iç çamaşırını bir anlığına da olsa görebilmek için dikkatle pozisyonunu değiştirdi. Kadın bacaklarını bir parça aralayınca Eric'in kalbi daha hızlı atmaya başladı ve onun izlendiğini bildiği hissine kapıldı. Jackie bir yudum su içti, açık duran gözleri koyu renk camlı gözlüğünün altında zar zor seçiliyordu. Eric tekrar onun bacak arasına baktı, biraz daha öne eğildi ama Jackie o sırada bacak bacak üstüne attı ve bardağını masaya koydu. Jackie gülümsedikten sonra Eric'i bir üniversitede öğretim üyesi ya da papaz olarak hayal ettiğini söyledi. Eric ikisi arasında bir şey olduğunu söyleyerek psikoloji kliniğindeki işinden ve hipnozla ilgili araştırmalarından bahsettikten sonra sustu. Jackie müzik teorisiyle ilgili sayfaları bir araya getirip masaya vurarak düzelttikten sonra onun önüne koydu.
Erik, sana bir şey sorabilir miyim?" dedi. Kadın doğrudan "Tabii," diye cevap verdi. "Konuşurken yüzünü bana doğru çeviriyorsun. Bu kendiliğinden mi oluyor yoksa özellikle mi yapıyorsun?" Jackie dürüstçe "Bu görebilen insanlar hoşlandıkları için verilen bir ödün," diye cevap verdi. "Erik, ben de öyle düşünmüştüm," dedi. Bir odaya girdiğin zaman görebilen insanlara orada olduğunu bildirmek için ışığı açmak gibi. Jackie suskunlaştı ve ince parmakları bardağının kenarında gezindi. "Affedersin, böyle şeyleri sorarak büyük kabalık ettim ve seni utandırdım." "Çoğu insan görme engeli hakkında konuşmamayı tercih eder, bunu anlayabiliyorum," dedi Jackie. "Hepimiz birey olarak görülmek istiyoruz falan filan ama bence konuşmak daha iyi."
"Güzel." Eric Jackie'nin uçuk pembe rujuna, elmacık kemiklerinin kavsine, çocuksu saç kesimine ve boynunda atan yeşil renkli damara baktı.
Jackie, "Başka insanları hipnotize edip onların gizli ve özel düşüncelerine nüfuz etmek tuhaf değil mi?" diye sordu.
"Onları gözetlemiyorum ki."
"Öyle mi?"
25. Bölüm. Eric, girişin yasak olduğu ve tüm ziyaretlerin önceden bildirilmesi gerektiğini belirten tabelanın önünden geçerek yavaşça park alanına girerken yolcu koltuğunda duran onluk sigara paketinin saydam kaplamasında parlak gökyüzünün yansıması belirdi. İsveç'teki en büyük güvenlikli psikiyatri tesisi olan Karlsruhe'den bölge hastanesinde akıl hastalıkları nedeniyle hapis cezası yerine tedaviye mahkum edilen 130 suçlu için yer vardı. Eric'in midesi kaygıyla burkuluyordu. Az sonra Rocky Kirkland'la görüşüp ona mazeretinin gerçek olup olmadığını soracaktı. Eğer mazereti gerçekse o zaman sonuncu cinayet eskisiyle bağlantılı olabilirdi ve Eric her şeyi polise anlatmak zorunda kalabilirdi. Çünkü Rocky masumsa eski ve yeni cinayet arasında paralellikler olabilirdi. Böylece Suzanne'la Kern'in eli kulağına yapışık halde bulunması tesadüf olmaktan çıkardı. Eric, işimi kaybetmem kaçınılmaz değil diye düşündü. Bu polisin vakayı savcıya devretmeye karar verip vermemesine bağlı olacak. Yönetim binasının girişindeki tabelada üzeri çizili bir kamera resmi vardı. Eric buna karşın içerisinin güvenlik kameralarıyla dolu olduğunu düşündü. Yolcu koltuğunda duran sigaraları alarak beyaz binaya doğru yürümeye başladı. Bir salyangozun resepsiyon alanının önündeki yolda bıraktığı iz pırıldıyordu. İçerideki keskin güneş ışığında eski püskü mobilyalara ve aşınmış zemine doğru sürüklenen toz zerrecikleri tüm açıklığıyla görülebiliyordu. Eric kimliğini gösterdi, kendisine verilen isimliği aldı ve bekleme alanının yanındaki dergiliğin ötesine geçmeden saçlarında sarı meçler olan bir adam yanına geldi.
"Eric Bark, siz misiniz?" diye sordu.
Eric "Evet," diye cevap verdi. Adam dudaklarını gülümsercesine yaydı ve kendini Otto olarak tanıttı. Adamın yüzünde yorgun bir ifade, gizlenmesi imkansız bir hüzün vardı.
"Casillas bizzat gelmek isterdi fakat..."
"Eric, anlıyorum, merak etmeyin," dedi ve Doktor Stünkel'le araştırma projesi hakkındaki yalanlarını düşününce yüzünün kızardığını hissetti. Yola koyulduklarında adam hasta bakıcı olduğunu ve yıllardır Karsuden'de çalıştığını anlattı. Otto dışarı çıktıkları sırada "Yolu biraz uzatacağız, tünelleri kimse sevmez," diye mırıldandı.
Eric, "Rocky Kirkland'ı tanıyor musunuz?" diye sordu. Otto yüksek çitleri ve kasvetli kahverengi binaları işaret ederek "işe başladığımda buradaydı," dedi.
"Peki sizce nasıl biri?"
"Otto, pek çok kişi Kirkland'dan biraz korkuyor," diye cevap verdi.
D kapısından geçtiler ve Eric'in kişisel eşyalarını bırakması gereken dolaplı bir odaya girdiler. "Eric, sigaraları yanıma alabilir miyim?" diye sordu. Otto başıyla onayladı. "Muhtemelen faydalı olurlar." Hademe Eric'in anahtarını, tükenmez kalemini, cep telefonunu ve cüzdanını plastik bir poşete koyup ağzını kapadıktan sonra Eric'e bir fiş verdi. Kilidini açtı, ağır kapı şifreli kilidi olan başka bir kapıya çıktı. İçeri girince gri linolyum zeminli ve güvenlikli kapıların yataklı küçük odalara açıldığı bir koridorda ilerlemeye başladılar. Havaya dezenfektan ve bayat sigara dumanı kokusu sinmişti. Odaların birinden porno film sesi geliyordu. Eric açık duran kapıdan bakınca şişman bir adamın öne eğilerek plastik bir sandalyeye yaslandığını ve yere tükürdüğünü gördü. Başka bir hava sızdırmaz kapıdan geçtiler ve kendilerini loş bir egzersiz bahçesinde buldular. 6 metre yüksekliğindeki çitler iki tuğla cepheli binayı birbirine bağlayarak curuflu yollarda çevrelenmiş ve sararmaya yüz tutmuş çimenlerin etrafında bir kafes oluşturmuştu. 20'li yaşlarını süren sıska bir adam yüzünde gergin bir ifadeyle bankta oturuyordu. İki hasta bakıcı tuğla duvarlardan birinin yanında konuşuyordu ve bahçenin en ucunda iri kıyım bir adam yüzünü çitlere dönmüş ayakta duruyordu. "Otto, sizinle gelmemi ister misiniz?" diye sordu.
"Gerek yok."
Eski papaz yüksek çitlerin karşısında dikilerek sigara içiyordu. Park alanındaki çimenlerde dolaşan gözleri yapraklarla dolu ağaçlara kaydı. Ayaklarının dibinde bir fincan hazır kahve duruyordu. Eric sigara izmaritleriyle ve çiğnenmiş tütün artıklarıyla dolu yolda yürümeye başladı. Hükmünü çoktan verdiğim için yüzüstü bıraktığım papazla karşılaşmak üzereyim diye düşündü. Eğer Rocky Kirkland'un gerçek bir mazereti varsa yaptığımı polise itiraf edip sonuçlarına katlanacağım.
9. ayrımın sonu. Sayfa 108.